Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenler. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Asım Gültekin'in kaleme aldığı Doyamadığım Güzel Adamlar başlıklı yazısını sunacağız. Kendimi bildim bileli sohbeti güzel adamların, ilim, irfan, sanat adamlarının izinde, meclisinde, sohbetindeyim. Okuduğum, beslendiğim, görüştüğüm, dinlediğim, sohbet ettiğim yazarın, şairin, mütefekkirin, arifin, sufinin, sanat ehlinin sayısını gerçekten de bilemiyorum. Sohbetinde bulunduklarımın dışında hiç görüşemediğim, sohbetinde bulunamadığım değerler, büyükler de var. Ve bu büyüklerle doya doya sohbet etmek bir yana, hiç görüşemediğim için üzülüyorum. Kimler onlar? Mesela Bandırmalı Ali Efendi'yi meclisinde bulunanlardan dinledim durdum ama nedendir bilemiyorum, yanına gitmek nasip olmadı. Cerrahi Şeyhi merhum Saferdal Efendi'nin bir kısım sohbetlerinin toplandığı Giydim Hırkayı kitabını geçen ay okudum. Saferdal Efendi'nin ismini duyardık. Cerrahi Tekkesi'ne ilk gidişimi hatırlamaya çalışıyorum. 1999 veya 2000 olmalı. Vefatından bir yıl sonra. Çok şeyler öğrendim Safer Efendi'nin sohbetlerini içeren kitaptan. Ama kendisini dünya gözüyle görmek hiç nasip olmadı. Yedi güzel adamdan biri Cahit Zarifoğlu'yla görüşemedim. Cahit Zarifoğlu'yla sohbet edebilir miydim bilmiyorum ama 1986 yılında Gül Çocuk Dergisi'nin pikniğinde görebilecektim kendisini. Pikniğe o da gelecekti ama o gün yağmur yağdı, piknik iptal edildi. Hasan Seyitanoğlu, 7 güzel adamın 7'ye sığmayan güzel adamlarından. Sohbeti derin, lezzetli, ortada çok görünmeyenlerden. Ankara'da yaşıyor olması şimdiye kadar görüşemememin bahanesi olabilir ama sadece bir bahane olmalı bu. Şiirlerindeki Yunus sesine ve Duru Türkçe'ye hayran olduğum Alaaddin Soykan da hiç görüşemediğim, sohbetinden istifade edemediğim büyüklerden. Mavera Dergisi şairlerinden Alaaddin Soykan'ın şiirinin farkında o kadar az insan var ki. Geçenlerde telefonunu bulup aradım. Biraz konuştum. İnşallah yaşadığı köye gitme imkanı, fırsatı bulurum. Martin Links'in vefat ettiğini öğrendiğimde Pertevniyal Lisesi'nde dersteydim. Çocuklardan ruhuna Fatiha okumalarını istediğimde şaşırmışlardı. Ebu Bekir Siraceddin ismini aldığını söylediğimde ancak şaşkınlıkları azalmıştı. Her bir kitabı muazzam bir hikmet insanı olan Martin Links'le sohbet edebilmek için İngilizce bilmek çok da gerekmiyor hissettiğim kadarıyla. Arzu eden, söylemeye çalıştığım şeyi anlamak, hissetmek için internetten birkaç konuşmasını dinleyebilir. Ayşe Şasa merhum hem sohbetinde bulunamadıklarımdan hem de hiç görüşemediklerimden. Birkaç kez selamını ve duasını aldım ama sohbet edemedik. Cenaze namazını kılabildim ancak. Bunu Suavi Kemal Yazgıç'a söylediğimde kendisinin çok az dışarı çıktığını, ancak randevulaştığı biriyle görüşmek için dışarı çıktığını söyledi. Ayşe Şahsa demişken kendisiyle telefonda bile konuşamamışlardan olduğumu söyleyeyim de nasipsizliğime acıyın. Telefonlaşmamaktan nasipsizlik miymiş demeyin. Ayşe Şahsa hakkında telefonu en mükemmel, en verimli kullanan insanlardan biri cümlesini okuduğumda daha vefatına belki de 10-15 yıl vardı. Ramazan Dikmen hem öyküsüyle hem eleştiri yazılarıyla hem de yaşayışıyla farklı bir tesir uyandırmış bir yazarımızdı. Ankara'da yaşamış olmasından dolayı olsa gerek onunla görüşemedim bile. Hasan Aycın ve Atasoy Müftüoğlu gibi çok sevdiğim iki büyük öncü insanın nazarında farklı, özel bir yeri olduğunu öğrendiğim Ramazan Dikmen'i 1997'de kaybetmiştik. Kayıtlar Dergisi'nden hikayelerini okurdum. İlk kitabı Kıyıya Vuranları 97 Mart'ının başında okumuşum. Vefatından 40 gün kadar önce. Yedi İklim ve Hece dergileri vefatının ardından hakkında özel sayı hazırlamıştı. Afife ablanın İncilerini ise 11 Ağustos 1998'de bitirmiştim. Su çıktığı şiir akşamları vesilesiyle memleketi olan Balıkesir Dursun Bey'e o yıllarda sık sık gitmemize rağmen Ramazan Dikmen'le ne görüşebildim ne de sohbet edebildim. Paris'te kaldığı evinde kendisini ziyaret etmeye niyetlendiğim ama tedavisi için Amerika'ya götürüldüğünden görüşemediğim Muhammed Hamidullah'ta sohbetinde bulunamadıklarımda. Musa Topbaş Efendi'nin cenazesine katılabilmiştim. Sohbetine hiç katılamadım. Daha pek çok değerli büyüğüm var sohbetinde bulunamadığım. Ama yerimiz bitti. Devamı gelecek sayıya. Asım Gültekin'in Doyamadığım Güzel Adamlar başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyenler ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Bu kez Ali Can'ın kaleme aldığı Her Şeyi Tenkit Etmek Zorunda Mısın başlıklı yazıyı sunacağız Genç Dergisi'nden. Bugün anne babalar başta olmak üzere büyüklerle yapılan bir sohbette söz ne zaman gençlerdeki kişilik, karakter, seviye ve tutumlara gelse bir dokun bin ahişit kase-i fafurdan misali karamsarlık dolu şikayetler birbirini takip ediyor. Gençlerin kendilerine yeni bir dünya kuracağı, bu nedenle büyüklerden ayrı dünya görüşleri, değerleri ve amaçları olacağı söylenip durdu. Gençlik her yerde ve her zaman coşkulu, atılgan ve çalkantılı bir çağ olarak görülmüştür. Kabına sığmayan bir beden gücünün, yürekliliğin ve kaynayan kanın davranışa egemen olduğu çağdır gençlik. Gençlik çağı bunalımlar, öfkeler, çatışmalar ve kaygılar dönemidir. Yanılgıların, bencilliğin, baş kaldırmanın sık görüldüğü bocalama dönemidir. Gençler yanılınca çok yanılırlar. Sevgide de, nefrette de aşırıya kaçarlar. Her şeyi bildiklerini sanır, onun için yanlışlarında sonuna dek direnirler. Gençlik çağı genellikle yüceltilirken, gençlerin küçümsenmesinin nedeni, gençlerin burnunun doğrultusunda giden, büyük sözünü aldırmayan ve yer yer asi, saygısız kişiliklerinin etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu gözlemler büyüklerin gözünde gençlik çağını gençlere bırakılmayacak kadar değerli kılmaktadır. İnsan kimdir? İnsanlar genellikle kendilerini olduklarından güçlü, daha zeki, daha yetenekli ve daha erdemli görme eğilimindedirler. Olumsuz yönlerini görmemeyi, olumlu yönlerini de abartıp öne çıkarmayı yeğlerler. Başkaları densiz ama biz şakacıyızdır. Başkası korkaktır ama biz ihtiyatlıyızdır. Kendi kişilik kavramımızı bozacak olumsuz niteliklerimizi görmezden gelir, önemsemez veya çarpıtırız. İnsanın kendi kişilik saygısı, kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı kişilik kavramını onaylamasından doğan beğeni durumudur. Kişi kendinde eksikler bulabilir. Kendini eleştirebilir ancak kendini tümden olumlu bulup beğenebilir de. Kişilik saygısı kendini olduğundan aşağı ya da olduğundan üstün görmeksizin kendinden memnun olma durumudur. Kendini değerli, olumlu, beğenilmeye ve sevilmeye değer bulmaktır. Kişilik saygısının kişilerin geldiği aile, ana baba, eğitim düzeyi, meslekleri, ekonomik durumları gibi daha pek çok etkenle ilişkili olabileceği düşünülerek araştırmalar yapılmıştır. Ailenin sosyoekonomik durumuyla gençlerin kişilik saygısının ilişkisi araştırıldığında varlıklı yani üst sınıflardan gelen gençlerin %51'inde yüksek kişilik saygısı saptanmasına karşılık alt toplumsal sınıflardaki gençlerde bu oran %38'dir. Deneye deneye genç kendine en uygun kimliği bulmaya çalışır. sanki ben adı verilen geçici kişilik durumlarıyla kişilikten kişiliğe girer. Bu denemeler sonunda genç kendine yeni kişilik kimliği oluşturur. Kimlik oluşumu özdeşimlerin bittiği yerde başlar. Kimlik duygusu gelişmiş bir genç, kendi kişiliğinin sürekliliğini algılayan, kendine yabancı görünmeyen, nereden gelip nereye yöneldiğinin bilincinde olan kişidir. Tüm bağlardan kopuk bir kimlik düşünülemez. Aile bağlarıyla, arkadaş ilişkileriyle, meslek seçimiyle, toplumdaki konumuyla, amaçlarıyla, dünya görüşü ve yaşam anlayışıyla birlikte var olabilen bir duygudur bu. Kimlik duygusu açık denizde giden bir gemiye yol gösteren pusula gibidir. Genç, kendini yeniden tanımlamanın, kabuk değiştirmenin sancılarını çeker. Çünkü özgür ve bağımsız olmayı istemek kolay, ancak bağımsızlığını nasıl kullanacağını bilmek güçtür. Kişiliği belirsiz ve yerine oturmamış gençler ne istediklerini, nereye yöneldiklerini bilmezler. Karar veremez, kalıcı seçimler yapamazlar. Bu gençler kendilerine belli bir yön çizemeyen, bir yerde kök salamayan gençlerdir. Düzenli yaşam onlara sıkıcı gelir. Başkalarına benzemekten nefret ederler. Ama bir kimse olmayı da beceremezler. İrade bozukluğu ve amaçsızlık belirgin özellikleridir. Yeni eğitim ve terbiye sistemi gençlere doğuştan değerli, eşi bulunmaz ve her şeye layık olduklarını işleme teması üzerine kuruldu. Gençler bedelini ödemeden, çabalamadan her şeyin en güzelini, en mükemmelini hak ettiklerine inanıyor veya inandırılıyorlar. Aşırı özgüven duygusunun yanı sıra bu tanıyı güçlendiren diğer özellikler iddiacılık, dediği dediklik, ikili ilişkilerde sürekli üstün olma arayışı ve her konumda ben merkezcilik. Kendini fazla önemsemeye ve benseverlik duygusu, aşırı rekabetçilik, kendini teşhir etme takıntısı, şan şöhret arayışı ve diğer insanları kendi amaçları doğrultusunda kullanma özelliklerinin zuhuruna neden oluyor. Dünyada kendini tek ve biricik görmenin adı olan narsizmi, yani benseverliği hızlandıran bir diğer unsursa internet kullanımı. İnternet üzerinden kurulan sanal ilişkiler, gerçek, samimi, karşılıklı özveri üzerine oturması gereken derin ilişkileri sığlaştırıyor, sahteleştiriyor. Bunun ağır bedellerinden biri de çokluk içinde yalnızlık. Sanal ortamlarda cilalanmış sahte kişilikler kendi değerlendirmeleriyle sahneye çıkıp atıp tutarken normal hayatta da benzer davranışlar sergileyebiliyorlar. Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter başkalarıyla irtibat kurmak için zaman kazandıran bir araç olarak kullanılıyor. Bu bir nevi gençlerin hayatları hakkında her gün güncelledikleri bilgileri sergileyerek kendi kişisel internet sitelerinin sahibi olmaları imkanını veriyor. Ancak bütün bunların iletişimden ziyade gösterişle ilgisinin olduğu aşikar. Bu araçlar gençler için daha çok sayıda kişiye kendini tanıtmanın bir yolu. Bu siteler gençlerin kendini tanıtma gururunu okşuyor. Facebook'ta birinin arkadaşı olmak mutlaka o kişiyle derin ve duygusal açıdan yakın ilişkiniz olduğu anlamına gelmiyor. Bu daha çok kaç kişi tanıdığınızın ya da kaç kişinin sizi tanıdığını söylemek istediğinizin göstergesi oluyor. Daha çok sayıda arkadaşa sahip olmak bir statü sembolü. Facebook'ta yalnızca 5 arkadaşınızın olması veya Twitter'da 10 takipçinizin olması utanç verici bir durum. Oysa gerçek hayatta hakikaten 5 dostunuz varsa şanslı birisiniz demektir. İnternet iletişimi benseverler tarafından tercih edilen, yüzeysel ve duygusal açıdan iflas etmiş türden ilişkileri kolaylaştırıyor. Geçmişte insanlar hayırlı ve iyi işler yapmak için Allah'ın rızası, hayırlı iş, doğru hareket gibi sebepler ileri sürüyorlardı. Şimdi gençler her ne yaparlarsa fark yaratmak istiyorum diyerek açıklıyor. Elbette insanları yardım etmeye teşvik eden her neden iyidir ama odak noktasını hayır işlemekten alıp benliğin ihtiyaçlarına taşıyan bir tutum değişikliği ya da övgü almak gibi çıkarlar yozlaşmanın habercisi oluyor. Gençler arasında sosyal sorumluluk projesi adı altında yardım etmek popüler bir faaliyet haline geldi. Bunun olumlu bir yönü olmasına rağmen asıl amacı sulandırmak gibi olumsuz bir tarafı da var. Fark yaratmak ve hazır övgünün tadını çıkarmak. Gençler arasında çok yaygın olan kendini gösterme, tanıtma, öne geçme çabaları toplumsal düzeyde pek de işe yaramıyor. Seçkin üniversitelere tam olarak aynı sayıda öğrenci girebiliyor. Herkesin heves ettiği yüksek maaşlı işlere aynı sayıda eleman alınıyor. Herkes kendi tanıtımını yapıyor ancak standart herkes için yükseliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde veya bir blogda kişinin düşüncelerini yayımlaması çok yaygın hale geldi. Dünyanın geçmiş bir zamanındaki kendini ifade etme çılgınlığı, günümüzün aklına her geleni dünyaya yayan, her yaşta milyonlarca insanın eline su bile dökemezdi. Elbette Facebook ve Twitter'da kimi yazılar ve ifadeler iyi, ilginç ve bilgilendirici. Ama pek çoğu yavan ve tatsız olan kendini ifade etme ve ilgi çekme denemelerinden başka bir şey değil. Bir şey yazma imkanınızın olması mutlaka bir şeyler yazmalısınız anlamına gelmez. Birden herkes her alanda uzman kesildi ve fikirlerini dünyaya yaymaya kendini mecbur hissetti. Bunlar sözlü konuşmalar gibi hakiki diyaloglar değil. Sert bir eleştiriyi bu eleştiriye verilen sert bir cevap izliyor. Bunların tümünü ekranda yapmak da empati ve yüz yüze etkileşim gibi faktörleri devre dışı bırakıyor. Özellikle gençler bilgi sahibi olmaksızın ikinci, üçüncü el bayağılıklarına kapılıyorlar. Yorum yazan kişilerin çoğunun söz ettikleri konu hakkında en ufak bir bilgileri dahi yok. Yorumumu yaparım diye düşünüyorlar. İçinde zeka kırıntısı barındıran yorumlar da genellikle cehalet dağlarının arasında kaybolup gidiyor. Sanal ortamlarda bu alışkanlıkları edinen gençler aynı durumu sınıfta, aile ve sohbet ortamında da sürdürünce ortaya kabalık ve boşluktan başka bir şey çıkmıyor. Nedir bu tenkit hastalığı? Tenkit, Arapçadaki nakt kökünden türetilerek Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. Bir şeyin iyisini kötüsünden ayırmak manasına gelir. Günümüz Türkçesinde eleştiri de aynı anlamda kullanılmaktadır. Tenkit bugünkü yaygın anlayışın aksine başkasının davranış, söz ve yazılarında sadece kusur aramak değil, incelemeye konu edilen bir şeyin hem iyi ve güzel hem de kötü ve yanlış taraflarını tespit edip ortaya koymaktır. Aksi takdirde bu işi yapan kimse gerçekleri ortaya koyma vasfını yitirir. İftira ve çekiştirme gibi haysiyet kırıcı vasıfların sahibi durumuna düşer. Peygamber Efendimiz, mümin aşırı tenkitçi, lanet edici, konuşmalarında haddi aşıcı ve müstehcen ifade kullanıcı olamaz buyurmuştur. Yüce Allah'ın milyarlarca canlı içinde söz söyleme kudretiyle bezediği asil insan nasıl olur da dilini yılan gibi sokucu, kalemini ve şimdi klavyesini süngü gibi saplayıcı kullanır? İlmi olmayan, insaf ve itidal ölçüleri içinde kullanılmayan eleştiri silahı muhatabını peşinen kışkırtır, onu infiale sürükler. Bu psikoloji içinde bulunan insan haklı tenkitleri bile dinlemez hale gelir. Başkalarını tenkit yoluyla irşad etmek iddiasıyla ortaya çıkanlar, ilmi manadaki tenkitlerini yapmadan önce his ve itham oklarını fırlatırlar, itidali bırakıp tarafgirliklerini ilan ederler. Böylece tenkit ve irşad edecekleri şahsın kendilerine olan güvenini yitirirler. Onun nazarında taraf olurlar, rakip kesilirler. Hatta düşman görünürler. Bu fitneden başka ne doğurur? Müslümanların en çok muhtaç oldukları birlik ve beraberliği tahrip etmekten öteye neye yarar? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde müşrikleri tahrik etmemek için onlara sövmeyi men etmiştir. Resulullah, münafığın alametlerini belirten hadisi şerifinde dördüncü olarak çekişme ve tartışmaya girdiği zaman aşırıya kaçıp haktan sapar buyurmaktadır. Gençlere hakikati yalnız kendisinde teşhis eden, yanılabileceğini asla kabullenmeyen tenkitçi bir dil hakim olmaya başladı. Adeta cehalet kuvvettir ilkesini kendilerine düstur edinmiş, hiçbir şey için emek harcamamış, alın teri ve sebat nedir bilmemiş tipler türedi. Diğerini alçaltarak kendini yüceltmek isteyenler, saldırgan üsluplarını varoluşlarının merkezi haline getirenler, aşırılıkla kendilerine bir güç vehmedenlerden bize fayda yok gözüküyor. Bize fayda yok gözüküyor. Bize aklı başında çalışkan efendi, okumayı, dinlemeyi ve konuşmayı bilen gençler lazım. Eğer bir kişi dayatmayı, kırıcılığı ve sertliği dini korumak ve yüceltmek olarak anlıyor ve bu anlayışla dine hizmet ettiğini, edebileceğini düşünüyorsa ciddi yanılgı içinde demektir. Bu tür tavır ve davranışlar tepkiye sebebiyet verir ve neticede insanların dini kabul etmesi bir yana onların dinden nefret edip uzaklaşmalarına yol açar. Dinin özünü, iç derinliğini, onlar için ifade edeceği mana ve muhtevayı, kendilerine kazandıracağı iyilik ve güzellikleri muhataplarımıza anlatmıyorsak, hiç beklemediğimiz tepkilerle karşılaşır ve dine hizmet ediyorum dediğimiz noktada insanları dinden uzaklaştırmış olabiliriz. Dayatmacı bir zihniyetle ortaya konan bir mesajın kaybettirdikleri kazandıracağından daha fazladır. Bir kısım izmlerin kendi sistemlerini insanlara kabul ettirmek için başvurdukları kaba kuvvet, dayatma ve baskıların nasıl bir neticeyle sonuçlandığı herkesin malumudur. Artık galebe ikna yoluyladır. Bir gencin yapması gereken kendi değerlerini çok iyi öğrenmek ve bunu şahsiyet haline getirmektir. Bütün bunların yanında meselenin manevi buğdunu asla ihmal etmemelidir. Kaçımız bir gece teheccüd namazı kılıp ardından "Allah'ım bu insanların kalplerini din, iman adına yumuşat" diye dua ediyoruz. Dine hizmet etme düşüncesinde olan bir insan, din ve diyanet adına yüksek seviyede bir fikri ve ruhi donanıma sahip olmalı. Allah'la kavi bir itibata geçmeli ve sürekli fikir sancısı taşımalıdır. Dünyada artık İslam'ın temsili meselesi bir amme meselesi haline gelmiştir. Kimsenin asla şahsi tavır ve davranışlar içine girmemesi gerekir. Zira bu tür davranışlar bütün müminleri mahcup edecek yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Bugün İslam'ı müdafaa ve temsil adına dünyada bazı grupların yapıp ettikleri yüzünden hem içimizde dine daha da ısındırılacak olanlara hem de gayrimüslimlere bu tabloyu izah etmekte güçlük çekiyor ve zor durumda kalıyoruz. Bütün bu yanlışlıklar Kur'an'ın ve sünnetin ruhunu anlayamamaktan, sırat-ı müstakim düşüncesini idraksizlikten ve hissiyatla hareket etmekten kaynaklanıyor. His ve heyecan, dini gönüllere duyurma ve yapılan saldırılar karşısında da onu müdafaa adına gerekli ve çok önemli bir dinamiktir. Fakat bu dinamik mutlaka ilim, aklı selim, mantık, muhakeme, meşveret düşüncesiyle tadil edilmeli, faydalı ve verimli hale getirilmelidir. İnsanın hayattaki temel amacının Allah'ın rızası olması, diğer insanlarla olan ilişkilerini de kuşkusuz temelden değiştirir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bugüne uzanan hak dinin özelliğinin tüm hayatın Allah'a adanması olduğu haber verilir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah diğer insanlara nasıl davranılması gerektiğini Kur'an'da bildirmiştir ve Allah'a karşı duyulan sorumluluk diğer insanlara karşı en adaletli, en doğru, en dürüst tutumun gösterilmesini sağlar. Ayetlerde müminlerin bu yöndeki bakış açısı şöyle tarif ediliyor. Adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Doğrusu sıkıntı ve dehşet dolu bir günde Rabbimize vereceğimiz hesabın korkusunu duyuyoruz derler. Ayetlerden de anlaşıldığı gibi, müminlerin diğer insanlardan medet umma, onlardan karşılık beklemek gibi bir tavırları yoktur. Bu, mümine çok güçlü ve sağlam bir karakter kazandırır. Mümin, her ortamda, herkesin karşısında doğru olanı, yani Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ne kimseden takdir bekler, ne de kimseden çekinir. Yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu ister. Mümin kendisine verilen bir makam ya da mevkiden dolayı şımarmaz. Mümin tavrının tam aksine karakter sergileyenler, olaylar ve insanlara göre değişik bir tavır ve karaktere sahip olurlar. Böyle insanlar yerine, zamanına ve kişisine göre bir ayar dini edinmişlerdir. Evet değerli dinleyenler, Ali Can'ın kaleme aldığı Her Şeyi Tenkit Etmek Zorunda Mısın başlıklı yazısını paylaştık son olarak programımızda. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından yazılar paylaştık. Yarın yine aynı saatte 21.30'da Sesli Dergi'de buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.